Ayrım 36, sayfa 240. Özet: Postmodernizmin genel özellikleri. Burada postmodernizm kuramcılarının kişisel yaklaşımlarından bağımsız olarak postmodern toplum biçimlerinin karakteristiği olarak görülebilecek unsurlardan bahsetmek istiyoruz. Bu noktada Heinz Günther Wester'in 1993 tespitlerine dayanacağız. Modernizmin temel özelliklerinden birisi farklılaştırma ise eğer, postmodernizmi de bunun tersiyle, yani farklılaştırmama ile tanımlamak mümkündür. Modernizmde işlevsel olarak farklılaşan, birbirlerinden ayrılan ve ayrıştırılan ne varsa, parantez, örneğin bilim ve ahlak, sanat ve bilim, postmodernizmde tekrar bir araya getirilir. Fakat bu süreç sistemsiz bir çözülme ve parçalanma şeklinde olmaz. Aksine bu, sanatçıların kolaj yapması gibi bilinçli bir inşadır. Wester, sanatta intihal ve alıntı için kullanılan pastiş kavramını da bu çerçevede kullanır. Bunun anlamı, yeni bir şeyin yaratılmadığını, sadece eskilerin yeni bir şekilde birbirine eklemlendiğini söylemektedir. Biçimsel ilkelerin ve estetik kriterlerin postmodernizmde galip geldiğini söylemek mümkündür. Retorik önem kazanır. Bir ifadenin etkisi doğruluğundan daha merkezi bir konuma sahiptir. Sunuş biçimi içerikten çok daha önde gelir. Figürler, ironi ve metinler arasılık öne çıkar. Bu, metinlerin gerçekliğe değil, diğer metinlere dayanmasına sebep olur. Bunlar gerçekliği giderek daha az temsil eder ve daha çok hangi bağlamda bulunduklarını gösterirler. Bilimsel bir metnin gerçekliğinden ziyade hangi ekole dayandığı daha önemli hale gelir. Bu anlayışa göre istatistiki ifadeler gerçekliği yansıtmayıp, İstatistiki yöntemlerin imkanlarını temsil ederler. Mekansal olarak merkez ve çevre ayrımı daha muğlak hale gelir. Merkezileştirme yerine merkezsizleşme gündeme gelir. Bunu artık tek bir merkezden ziyade birçok çevreye sahip olan, eski merkezleri gücünü yitirmiş metropollerde gözlemlemek mümkündür. Müslüman ülkeler, petrol ülkeleri istisna edilecek olursa, ekonomik olarak çevreyi teşkil eder. Fakat ya dinsel olarak? Asya'nın felsefesi birçok Avrupalı için Avrupa'nın Hristiyan felsefesinden daha merkezi bir konuma sahiptir. Hristiyanlık 3. dünyada, özellikle de Afrika'da merkezidir. Merkez ve çevre birbirine karışmaktadır. Bu durum sosyolojik kuramda şu şekilde formüle edilir. Özne artık merkezde değildir. Modern insan resmi kumdaki bir suret gibi kaybolabilir. Foucault. Tek bir merkez yerine birbirlerine karşı herhangi bir öncelikleri ve üstünlükleri olmayan, yan yana duran birçok merkez vardır. Bu, farklılıkların yan yana yaşamalarını öngören hoşgörünün gelişimine de katkı sağlayabilir. Bana göre bu düşünceler, tabii ki siyasi olarak birbiriyle orantısız birçok alan olduğu ve zenginlerle fakirler arasındaki farkların daha da arttığı gerçeğini gizleyemez. Merkezsizleşme üzerine oluşturulan söylemler, hala fakir ülkelerin mevcudiyeti sorununu göz ardı etmekte ve dünyada sadece tek bir süper gücün, Amerika Birleşik Devletleri, olduğu gerçeğini gizlemektedir. Postmodernizmin bir başka görüngüsü, kültüre karşı yeni uyanan ilgiyi temsil eden kültürleşmedir. Bugün siyaset ve kültür, ekonomi ve kültür birbirleriyle iç içe geçmişlerdir. Büyük şirketlerin reklam kampanyaları ürünler hakkında giderek daha az gerçek bilgi verirken, sanatkârane içerikleriyle kitlelere sunulurlar. Reklam spotları ve ilanları birer sanat nesnesi haline gelir. Kültür artık ticari bir meta olmuştur. Kültürleşme, farklı anlam dünyalarından artık otantik olmayan biçim unsurlarını alıntılamak demektir. Kırsal bölgelerden taşralı yönelimler, Yunanistan'dan sütunlar, saraydan devasa şezlonglar vesaire. Postmodernizmde entelektüeller yeni bir rol üstlenirler. Onlar artık yol gösteren, meşrulaştırıcılar değil, anlam ilişkilerini gösteren çevirmenlerdir ki bunların çoğunluğu da kadındır. Vazifeleri gerçeklik modelleri geliştirmek değil, anlam bağlantılarını diğerleri için tercüme etmektir. Alıştırma. Postmodern eğilimlerin toplumsal görüngelerle ne ölçüde uyuştuğu konusunu tartışınız. Toplumdaki toplumsal eşitsizlik ne ölçüde postmoderndir? Postmodern bakış açısıyla dünyanın fakir ve zengin toplumları arasındaki uçurumlar nasıl açıklanabilir? Aile yapısında ve kadın erkek ilişkilerinde hangi postmodern ve modern özellikler göze çarpmaktadır? Video çağı için yeni bir bilim mi? Denzi'nin ifade ettiği gibi, teleteori postmodern toplum ve bilim kuramı için uygundur. Bu kuram yapı söküm geleneğine (parantez Derrida) dahildir. Teleteori sadece edebi metin olarak gerekli değildir. Aynı zamanda bir kuram olarak görsel olanlar da dahil olmak üzere her çeşit medya aracı için kullanılabilir ve uygulanabilir. Teleteori yazarı da ilgilendirir. Bununla benim hikayem (parantez my story) anlatılır ve (parantez eril ve dişil anlamlarıyla) onun hikayesi (parantez his story ve her story) geri planda bırakılır. Teleteori anlamaktan bir adım ileridir. Bireysel bilinç öne çıkarılır. Onun temel yaklaşımı artık hermenötik (parantez anlamak değil) eurotik (parantez keşiftir). (parantez buldum, keşfettim anlamlarındaki gerekçe Euroka'dan üretilmiş bir kelime, Arşimed'in meşhur buldum sözü hatırlanacaktır. My story kendi gerçekliğini algılamanın hikayesidir. Bilimsel metinlerde bir bilim adamı olarak bu metni niçin oluşturduğum söz konusu edilir. Bilimsel keşif benden bağımsız değildir. My story anlaşılamaz, onu kimse kavrayamaz, o sadece kabul edilmelidir. Bir başka deyişle, o benim algımdaki tasniflerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bütün gerçekliği algılamam mümkün değildir. Kendi imkanlarım ve arzularım nispetinde gerçekliği seçerek kavrarım. Televizyon kanallarında zapping yapmak bana, My story'nin bir prototipi olarak görünüyor. Kanal 15'i açıyorum ve Kanal 8'de bazen ilgimi çeken programlar yayınlandığını biliyorum. Bu kanalı açıyor, daha sonra 10, 11, 12 şeklindeki kanallar arasında dolaşmaya devam ediyorum. Bu zapping benim My Story'imdir. Öncelikle bu anlaşılamazdır. Zira onu ben de tam olarak anlayamıyorumdur. Bunun için örneğin haber programlarına yer vermeyen, sadece sporla ilgili programların yayınlandığı Kanal 8'i neden açtığım gibi ayrıntılar anlaşılmalıdır. Başka türlü takip edilen sıra anlaşılmaz. O karşımızdadır. Onu anlamanın bir gereği de yoktur. Herhangi biri benden önce Kanal 15'i izlediği için ben de o kanalı izliyor olabilirim. Ben 10. kanaldan 36. kanala değil de 8. kanala geçmişimdir. Çünkü her iki kanal arka arkaya sıralanmıştır. Zapping'in gelişimi, izlememin o andaki My Story'sidir. Başka bir gün başka türlü olabilir. Buna dair birçok açıklama yapılabilir ve bu açıklama tarzları bir kaosa sebep olabilir. Bu, ayırt edilebilecek bir yapıya sahip değildir. Zapping yapan birinin yanında oturduğumuzu düşünelim. Bunun bize oldukça rahatsız edici geldiğini ve tarzımıza da uymadığını farz edelim. Sonuçta programları takip edemeyecek, belki şunları söyleyeceğiz. Burada dur, daha ileriye gitme, devam et, burada bir şey yok vesaire. Bu, zapping tarihi, his, taksim, her story'dir. Benim hikayem değildir. Bazen kaotik bir yapı internet sayfalarının gözlenmesinde de ortaya çıkar. Bunlar da her zaman makul bir strateji takip etmezler. Software üreticileri de kişiyi ilginç sitelere yönlendiren maceralı internet gezintisi imkanları sunar. Nereye gidileceğinin tesadüfi olarak belirlenmesi belki daha da iyi olurdu. My Story nasılsa öyle kabul edilmelidir. İnsan ondan etkilenebilir ama genel olarak bir işe yaramaz. Bu postmodern toplum için uygun bir mantık mıdır? Kaos kuramı, lineer olmayan eşitliklerin yardımıyla gerçekliğe benzeyen yapılar yaratır. Bu tür denklemleri kaos kuramı sonradan bulmaz, bilakis onları kendisi icat eder. Bu, bilimsel kuram için hermenötikten yurotike, yorumdan keşfe sıçrama olur. Sosyolojinin vazifesi de gerçekliği icat etmek haline gelir. Yaratma istidadı yeni postmodern toplumun ihtiyaç duyduğu bir kabiliyet de olabilir. Bu sebeple geleneksel sosyolojik kuramın zemini terk edilir. Demek istediğim, postmodernizm hakkındaki tüm kuramların aslında modern olduklarıdır. Belirsizliği kontrol altına almak, aynı zamanda çeşitlilik üzerine anlaşılır şeyler söylemek. Postmodern yazarlar belirsizliği ve çoğulculuğu ahlaki olarak meşrulaştırma çabası gösterirler. Postmodernizm, hüküm ve kurallardaki çokluğu gösterir. Sosyolojik kuramın dilinde kuralların olumsal göründüğü söylenilebilir. Bu da ahlaki bir kayıtsızlığa yol açabilir. Her şey mümkündür. Bu duruma karşı bilim farklı düzlemlerde tepkiler verebilir. 1. İlk olarak belirsizlik sürecini kanıtlayarak ampirik bir tepki verebiliriz. Bu, örneğin değer dönüşü ve yaşam biçimi çalışmalarında gerçekleşir. 2. Hoşgörü ve dayanışma gibi kuramsal olarak temellendirilen ahlaki taleplerle. 3. Yeni sosyolojik yaklaşımlar geliştirerek. Jaws, sosyolojik kuramın postmodernizmi ciddiye almasını talep etmekte ve bir toplumdaki kültürel unsurlarla irtibatlı olan hususların araştırılması gerektiğini söylemektedir. Sosyoloji, yapı ve yaşam tarzı araştırmaları yapmalı ve temel bir kavramlaştırma gerçekleştirmelidir. Bu, Jaws'ın sosyolojide merkezi bir önem atfettiği yaratıcılık kuramına kapı aralar. İnsanlar toplumdaki yeni gelişmeleri takip edecek, onları modernizmin varyantları olarak mı yoksa postmodernizm olarak mı değerlendireceklerini araştıracaklardır. 21. yüzyıl toplum biçimi, sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıktığı 19. yüzyıl toplumundan daha farklı cevaplar talep etmektedir. Kitabın sonu. 4 Eylül 2015.